Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün program konuğum doçent doktor Sinan Akıllı. Sinan Bey Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu ve şu an Kapadokya Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ve bugün programda ilginç bir konu konuşacağız kendisiyle. Çevreci beşeri bilimler ve türler arası adalet çerçevesi içinde antroposen perspektifini bu çerçevenin içine koyup insan-hayvan ilişkileri üzerine konuşacağız. Dolayısıyla ben çok girişi uzatmak istemiyorum. Bugün konu ilginç olunca Sinan Bey'e söz vermek istiyorum ama önce bir hoş geldiniz demek istiyorum Sinan Bey'e. Sinan Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Davetimi kabul ettiniz, eksik olmayın. Çok memnun oldum ben. İyi ki geldiniz.
Merhaba, çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizinle böyle bir söyleşide bulunmaktan dolayı da çok mutluyum.
Eksik olmayın, aynı şekilde.
Değerli programa katkı yapma fırsatı sunduğunuz için ve davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun.
Eksik olmayın. Buyurun.
Şimdi ben önce bir aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Sizi bir tanımak isteyebilir bizim dinleyicilerimiz. Ben de açıkçası hani Buket Hanım'ı burada bir anmak isterim. Sağ olsun Buket Hanım sizin isminizi bana önerdiğinde ve siz de davetimi kabul ettiğinizde ben çok memnun olmuştum. Program öncesinde biraz akış üzerine de çalıştık ama şimdi sizin genel olarak genel bir perspektifinizden dinleyicilerimiz çok kısa sizi tanısa böyle bir girişle başlasak nasıl olur? Sözü ben size versem bu anlamda.
Tabii ki memnuniyetle teşekkür ederim.
Sağ olun.
Şimdi söylediğiniz üzere Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. Doktoram orada. Daha sonra farklı kurumlarda da çalıştım. Ama en son 2018 yılından beri Kapadokya Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Bu bugünkü konumuzun da yani doğrudan ilintili olduğu bir şekilde aslında bizim Sayın Buket Uzuner'den siz zikrettiniz ismini. Onun da yakın çalıştığı Profesör Doktor Serpil Operman hocamızın yönetiminde kurulan Türkiye'de ilk ve yanlış bilmiyorsak şu anda hala tek Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde de çalışmalar yürütüyorum. Buradaki İngiliz Dili Edebiyatı bölümü de oraya doğrudan bağlı aslında. Hatta şöyle ilginç de bir detay da var belki. Programın da adı Antroposen Sohbetler olunca. Eğer yanlış bilmiyorsam bu merkezin yönetmeliğiyle antroposen kelimesi ilk defa Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına girdi.
Ama ben bilmiyordum bunu. Çok güzel.
2018 yılında yayınlandı bu merkez. O zaman kuruldu resmi olarak. Resmi gazetede yönetmeliği yayınlandı. Herhalde antroposen kelimesi mevzuatımıza ilk defa o zaman girdi diye düşünüyorum.
Onun dışında bilgiydi. Ben bunu bilmiyordum.
Öyle tahmin ediyorum. Yani daha
evet,
öncesi.
Evet, güzel.
Tabii ki Sayın Buket Uzuner de Tabiat Dörtlemesi romanları çok kıymetli. İklim kurgu edebi türünün Türkiye'deki temsilcisi demek hiç yanlış olmaz. En önemli temsilcisi demek hiç yanlış olmaz. Kendisiyle de farklı vesilelerle de hatta bugün üzerinde biraz konuşacağımız insan-hayvan ilişkileri. Fikir alışverişinde bulunmuştu. Kendisi de üniversitemizi ziyaret etmişti. Böyle bu konuları çalışan kişiler biz hep birbirimizi buluyoruz. İşte bugün sizinle karşılaştığımız gibi bu programda. Onun dışında burada üniversitede yayın serilerimiz var. Çevreci Beşeri Bilimler yayın serisi üzerinde işte beşeri bilimlerin 50 rengi, çevreci, dijital, tıbbi ve post-human sesler adlı bir yayını yakın zamanda çıkardık. Bu konuda Türkçe literatüre katkıda bulunacak bir taraftan da uluslararası boyutta çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Benim kendi kişisel çalışmalarımda yaklaşık son 10 yıldır eleştirel hayvan çalışmaları, insan-hayvan çalışmaları diye de bilinen alan içerisinde yol alıyorum diyebilirim kısaca.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bu güzel giriş için. Şimdi o zaman ben bu zaten hani girişte de bahsettim. Bugün genellikle bir perspektif çizmeye çalışacağız. Antroposen perspektifinin içine esasında beşeri bilimler ve türler arası adalet çerçevesinin içine antroposan perspektifini koymaya çalışacağız insan hayvan ilişkileri bağlamında. Dolayısıyla ben yavaş yavaş o zaman sorularıma geçeyim istiyorum. Şimdi benim ilk sorum, hani sizle de konuştuk bunu, sizle de yazıştık daha doğrusu. Antroposen çağda insan hayvan ilişkilerini anlamak neden bu kadar kritik diye bir kısaca sormak istiyorum size.
Teşekkür ederim. Tabii herhalde bunu önce şöyle düşünmek lazım. İnsan aslında hiçbir dönemde kendisi dışındaki canlılardan bağımsız bir şekilde var olmadı. Ve antroposen çağı dediğimiz çağın tanımına baktığımız zaman hiç bunu aslında kendisi dışındaki diğer canlılarla, özellikle birçok bazıları da öne çıkan hayvanlarla beraber bizi buraya getirdi. Yani bu tecrübe, antroposen olgusunun gerçekleşmesi sadece Homo sapiens'in kendi başına yaptığı bir iş değil. Kavramın bu yönde eleştirileri de var bir yandan. Hani hala insanı merkeze alan bir yaklaşım gibi geliyor kulağa gibi. Ama tabii daha geniş perspektiften bakıldığında bunun öyle olmadığını elbette hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yani sadece bir türün değil, çok sayıda türün birlikte faaliyetleriyle, ortaklıklarıyla gelişen bir durumun aslında sonucu antroposen çağı. Dolayısıyla eğer biz bunu böyle yapmazsak yine sadece kendimizi öne çıkarıyoruz gibi bir aynı hataya düşmüş oluyoruz. Bunu anlamamız çok önemli. Yani diğer taraftan hem kendimizi insan olarak hem de kendi tarihimizi anlamak için biz bu ilişkileri detayıyla anlamak zorundayız. Diğer hayvanlarla olan ilişkilerimizi. Aksi halde bizim anlayışımız ve çalışmalarımız eksik kalıyor. En basitinden felsefi olarak bile insanın ne olduğunu anlamak için öncelikle hayvanın ne olduğunu bilmeye ihtiyacımız var. Yani bu doğa felsefesinin başladığı, en azından Batı'da Aristoteles'in eserlerinden itibaren bunun böyle olduğunu söylemek yanlış değil. Ama baktığımızda ne felsefi ne de biyolojik açıdan böyle bir ayrım yapmanın çok da mümkün olmadığını ya da çok da kolay olmadığını artık görüyoruz. İnsanlar ve diğer hayvanlar birlikte evrimleşti, birlikte evrildi ve antroposen çağının koşullarını birlikte yarattık biz.
Evet, evet. Bu çağ için evet, onlarla birlikte etkileşim içindeydik yani ve insanın aslında biraz domine ettiği bir dönemden bahsediyoruz.
Yani bugün olduğundan çok daha fazla iç içe yaşıyorduk bu hayvanlarla, insan olmayan diğer hayvanlarla. Yani onları işçi olarak kullandık, besin olarak kullandık, sembol, metafor olarak kullandık. Bugün hala kullanıyoruz. Ve bu gerçek oradayken işte son 15 yıldır aslında güçlü bir şekilde gelişen, eleştiren hayvan çalışmaları alanında daha çok alışkın olduğumuz hayvan hakları veya hayvan refahı gibi konularla birlikte bugün artık öncelikli olarak bu birlikte evrimleşme süreçlerinin ve hayvanları kullanma biçimlerimizin kültürel, edebi, sanatsal sahalarda nasıl gerçekleştiğini analiz etmeye çalışıyoruz. Bunu nasıl yapmış olduğumuz eskide bize bundan sonra yapmamız gerekenlerle ilgili dersler verir, fikirler verir. Bunları öğrenmek, bu bana göre zaten hiç ayrı olmadık yaptığımız hiçbir şeyde ve bundan sonra da olmayacağız. O yüzden bunu anlamamız, detayıyla anlamamız, insan merkezci olmayan bir yerden anlamamız çok önemli.
Çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu bu ilk soruyla böyle başlamak, gerçekten güzel bir giriş oldu. Şimdi o zaman çevreci ve beşeri bilimler antroposen çağında insan hayvan ilişkilerini anlamak için hangi bilgi ve davranış sahalarına odaklanıyor diye bir sormak istiyorum ve bunu aslında biraz da şöyle genişletmek istiyorum. Türler arası adalet için önerilen çözümler veya modeller bu anlamda nelerdir acaba?
Şimdi belki şuradan başlamak lazım. Çevreci beşerimler alanının nerelere bakıyor, hangi alanlara odaklanıyor. Ama bugünlerde tıpkı antroposen olduğu gibi, yani antroposen kavramı için olduğu gibi yakın zamanda daha sık ve yaygın duymaya başladığımız diğer bir kavram var, sürdürülebilirlik.
Evet.
kavramla neredeyse eş zamanlı olarak
artık hayatımızın bir parçası oldu sürdürülebilirlik. Özellikle bir iklim değişimi aslında ağızları pelesenk oldu. Bir de sürdürülebilirlik artık her kesim toplumda konuşuyor bunu.
Evet. Şimdi bu sürdürülebilirlik çabasında aslında ekolojik bilimlerin ve beşeri bilimlerin birlikte hareket etmesinin zorunlu olduğunu düşünen bir perspektifi var en genel anlamda. Çevreci beşeri bilimlerin. Yani adı çevreci beşeri bilimler olarak kullanıyoruz ama bir taraftan da doğası gereği çok interdisipliner ve işbirliği içerisinde bu çalışmaların yapılması gerektiğinin gayet bilincinde olarak ve o çaba içerisinde hem Türkiye'de hem bu alanın geliştiği diğer ülkelerde çalışmalar bu şekilde. Sebebi de şu aslında, yani doğa bilimciler biliyoruz ki en genel anlamda işte fiziksel süreçleri inceler. Sosyal bilimciler toplumsal süreçleri ele alır. Ama beşeri bilimciler ise işte fikirler, değerler, dil, kültür ve tarih üzerinde yoğunlaşır. Şimdi bu ayrımı düşündüğümüzde çevreci beşeri bilimlerin genel çalışma alanına giren dil bilim, felsefe, kültürel çalışmalar, edebiyat, sanat, tarihi, tarih ve ilahiyat gibi alanlarda insan toplumlarının, doğal kaynakların, zengin küresel biyolojik ve kültürel mirasın sürdürülebilirliği için insanların doğayla olan ilişkilerine dair inançların incelenmesi gibi bir çaba var. En altta yatan değerler, en altta yatan fikirler, bunları nasıl ifade ettiğimiz ve tarihte bunları nasıl önce tecrübe ettiğimiz önemli bir unsur haline geliyor burada. Yani çevreci beşeri bilimler hem ortaya çıkışları hem de önerdiği çözümler açısından esasen toplumsal olan çevre krizlerinin aşılmasında kilit önemi olan anlamlı tartışmaların yapılmasını kolaylaştırmaya çalışan bir saha diyebiliriz. Yani evet, bunlar sayısal veriyle, ölçümlerle elbette yapılan çalışmalar var. Ama çevre krizi esası itibariyle toplumsal bir kriz, kültürel bir kriz. Bizim davranışlarımızdan, bizim dünyaya bakış açımızdan kaynaklanan bir kriz. Dolayısıyla çözümünde de bu bilim sahalarının bir rolünün olması gerektiğine inanan bir çalışma alanı. Belki de çok böyle kısaca alt başlıkları aslında biraz sıralamam gerekirse bu alanda, bu alan kapsamına giren disiplinlerde neler yapılıyor, nerelere bakılıyor. Mesela modernleşme çağı bağlamında doğa kavramının insan tarafından manipüle edilişi ve yeniden icat edilişi sorgulanıyor. Doğa dediğimiz şeyi biz nasıl kurguladık, nasıl manipüle ediyoruz, nasıl icat ediyoruz? Mesela sürdürülebilirlik kavramı özünde değerlerin sorgulanmasıyla birlikte neyi sürdürmeliyiz ve neden sürdürmeliyiz sorularını içeren bir kavram bir taraftan. Felsefe alanı bunu sorguluyor. Çevre tarihi giderek güçlenen bir alan. İnsanların doğanın geri kalanıyla olan etkin ve etkileşimlerinin tarihini böyle bir daha derinlemesine anlamaya çalışıyor. Kültürel, entelektüel çevre tarihi bir alt alan. Bir kültürde çevrenin nasıl temsil edildiğini, bunun o toplumla ilgili ne ifade ettiğini ortaya koymaya çalışıyor. Siyasi çevre tarihi var. Çevre konusundaki yasal düzenlemeleri, resmi politikaların tarihini ele alıyor. Biz neyi nasıl düşünüyorduk, nasıl regüle ediyorduk, şimdi ne yapıyoruz, sonrasında ne yapmalıyız anlamaya çalışıyor. Aslında belki de özetle insan değerlerinin, inançlarının, korkularının ve kültürel yönelimlerinin insan davranışının şekillendirmedeki rolünü değerlendirme isteği ve becerisi, yani daha çok bu alanların odaklandığı konular diyebilirim.
Çok teşekkürler.
Yani sorunuzun diğer kısmı türler arası
adalet kısmına gelecektim.
Evet. Evet, yani tabii bu kadar bu çalışma yapılıyor ama bu ne sonuca varıyor? Bunu bilmek de önemli çünkü bir çözüm önerisi olmadığı zaman tabii ki biraz boş tartışmalar haline dönüşebiliyor bunlar. Ama en temel, yani farklı farklı disiplinlerden bahsettim ama bunların ortak paydada buluştuğu yerler diye listeleyebileceğimiz yine birkaç genel çerçeve olduğunu söyleyebilirim. En başında dilde ve kültürde bulunan doğa-kültür ayrımı. Böyle bir ikili karşıtlık düşüncesi var akıllarımızda hep. Doğa başka bir şey, kültür başka bir şey. Bunun geçersiz olduğunu anlamak ve anlatmak. Yani bir insanın ürettiği otomobille bir kunduzun akarsu üzerinde yaptığı barajın ikisinden birbirinden çok farklı olmadığını, onu öyle görmeye başlamak. Diğer bir ortak payda insan merkezci, başka bir terimle antroposantrik ifadesiyle de kullanılıyor. İnsan merkezci paradigmayı yıkmak ve bunun yerine eko merkezci bir paradigma yerleştirmek. Yani her şeyin merkezinde biz varız düşüncesini bir yana bırakıp mevcut ekosistemin bir parçası olarak sadece varız. Yani özümsemek, bunu benimsemek.
Bu biraz da böyle empati kurmayı gerektiriyor galiba. Yani çünkü karşı tarafın gözünden de kendimize bakabilmek ya da doğaya bakabilmek. Yani o da diğer canlılar demek
evet,
istiyorum.
Evet, tabii onlarla birlikte düşünebilmek aslında.
Evet, evet.
Diğer canlılarla olan ilişkilerimizi yani bu alanda da oldukça da bilinen Amerikalı bir biyolog, filozof Donna Haraway onun ifade ettiği şekliyle yani bir birlikte evrilme gerçeği ve onun yanında gelen saygı çerçevesinde o nosyon çerçevesinde şekillendirdiği yoldaş türler anlayışı odağında yeniden kurgulamak aslında. Biz yoldaş türleriz, hepimiz birbirinin yoldaş türleriyiz. Bunu böyle düşünmeye başlamak. Ve yani az önce söylediğim şeye yapacak olursam doğayla, yani bu konuşma bağlamında da hayvanlarla ya da eleştirel bitki çalışmaları bir alan da gelişiyor yakın zamanda. Onlarla birlikte düşünmek, onlarla birlikte yani bir şeyleri yapmaya, şekillendirmeye çalışmak. Bunun çok yakın zaman, yani benim de çok çarpıcı bulduğum bir örneği birkaç ay önce de bu yılki durumuyla ilgili medyada haberleri görmüştüm. Chicago'da bulunan bir büyük kongre merkezi binası. Oldukça yüksek bir gökdelen ve belli bir göçmen kuş türünün göç hattı üzerinde yapılmış ve cam bir bina. Cam olduğu için geceleri ayırt edemiyorlar o göçmen kuşlar ve her yıl yüzlercesi oraya çarpıp hayatını kaybediyor. Sabahları o binanın girişinden, zemininden maalesef ölü bedenleri toplanıyor. Yani bu tür örnekler üzerinden onlarla birlikte düşünmek. Evet, biz gökdelen yapmayalım değil, yapalım. Yapmamız gerekiyorsa mutlaka yapalım. Ama başka canlıların ihtiyaçlarını da
tabii, tabii.
Onlarla da birlikte düşünelim, onlarla da birlikte hareket edelim gibi. Daha genel bir anlayış bu. Kısaca böyle özetleyebilirim. Ortak çözüm.
Sağ olun. Yani buradaki aslında çözüm önerisi bu empatiyi net bir şekilde kurabilmek. Biraz onların gözünden de kurguladığımız ortamlara bakabilmek yani. Dolayısıyla da daha sürdürülebilir bir ortam yaratmak.
Evet.
Çok teşekkürler Sinan Bey. Şimdi aslında akış da gayet güzel olmuş. Hani böyle adım adım gidiyoruz. Şimdi biz bu kaydı bugün ayın 10'u 10 Ocak'ta alıyoruz. Evet. Şimdi şeyde de yani akışta Sinan Bey'le daha öncesinde bir üzerinden geçmiştik ve gayet de güzel bir çerçeve oluşturduğumuzu görüyorum ben. İnsanın şimdi diğer başka türlerle de yoldaşlıkları var ve sizin de bir ilgi alanınız bu anlamda, hani bu yoldaşlıklar içerisinde atla insan ilişkisi üzerine. Bu da aslında atın evrimi falan biyolojide çok önemlidir. Hani böyle, çünkü atın evrimine ilişkin bütün kanıtlar açıkçası şeyde bulunmuş, o fosil kayıtlara baktığımız zaman atı böyle çok güzel takip edebiliriz. Dolayısıyla atın aslında ayrı da bir yeri var biyolojide, evrimsel biyolojide. Bir takım şeyleri anlayabilmek için, o evrimsel mekanizmaları da anlayabilmek için. Ve atla insan arasında da her zaman bir ilişki olduğunu biliyorum. Ben sizin gibi bilmiyorum, o kadar derin değil ama bunu biliyorum. Dolayısıyla sizin de ilgi alanınız bu. Ben bu at insan ilişkisini özellikle öne çıkarmanızın sebebini size bir sormak istiyorum. Çünkü dediğim gibi biz biyologlar için de önemli bir şey.
Teşekkür ederim. Tabii ki ben de hani biyolojik detaylarına hakim değilim. Yani şöyle bir detayı biliyorum. Mesela bizde 46 set kromozom var. Onlar da 64.
Evet. Evet. Güzel.
Detayları da okuyup anlamaya çalışıyorum aslında. Ama şöyle yani hani kendi kişisel bir ilgin vardı bir taraftan ama daha sonra bunun bir akademik ilgiye dönüşmesi benim için dediğim gibi son 7-8 yıl içerisinde olan bir konuydu. Bu tabii şunu fark etmemle başladı. Az önce anlattıklarımdan da bir taraftan da yola çıkarak biz hep sadece kendimiz olduğumuzu düşünüyoruz. Yani ben bir edebiyat akademisyeniyim. Edebiyat eserlerini incelerim, onun eleştirilerini yaparım. Ama öyle bir fark ediyoruz ki artık bugüne kadar hiç biz yani o anlatılarda, o öykülerde, o hikayelerde sadece insanların ne yaptığına bakmışız. Yani orada hayvanlar da var. Onlar ne yapıyor? Biz onlarla hep beraberdik. Bunu hiç düşünmek aklımıza yakın zamana kadar gelmemiş. Ve ondan sonra düşünmeye başladık. Hele kendi uzmanlığım olan Victoria Çağı 19. yüzyıl. Bir taraftan endüstri devriminin sonrasında makinelerin birçok şeyi devraldığını varsaydığımız bir çağ. Ama araştırıp bakınca görüyorsunuz ki tam aksine. Atların kullanımı Victoria Çağı'nda endüstri devrimi sonrasında artıyor, azalmıyor. Çünkü artık şehirleşme başlıyor. Şehirlerde taşıma için atlar kullanılmaya devam ediliyor. Ya da işte farklı kültürel semboller, metaforlar ya da sınıf göstergeleri olarak kırsalda işte bu sefer cins atlar. Onun da ayrı Türk tarihiyle, Türk atlarının tarihiyle kesişen önemli yerleri var. Aslında uzun lafın kısası yani Türk tarihiyle kesiştiği yerlerden de bahsederken bugün İngiliz safkan yarış atı diye bildiğimiz atın genetik atasının bir Türkmen atı olduğunu 10 yıllık bir araştırmayla bulan benim de sonrasında tanışıp iyi bir dostluk geliştirdiğim Gallerli yazar ve araştırmacı Jeremy James'in bu konuda çıkardığımız bir özel yayın vardı. Oraya yazdığı Atın Gizemli Mantosu adıyla ben kendim tercüme etmeye çalıştım. O makalesinde anlattığı gerekçeler aslında benim de at insan ortaklığına, at insan ilişkisine bu kadar birazcık düşkün olmamın sebebi. Aslında şunu söylüyor bize Jeremy James. Atlar olmasaydı bugün bilgisayarlarımız da olmazdı. Çünkü atlar bizim hayal gücümüzü tetikledi. Çünkü ve şunu söylüyor. Yani ateşin keşfinden bile daha önemli bir şeydir. İlk insanın ilk gidip bir atın sırtına oturduğu an ateşin keşfinden daha önemlidir diyor. Sebebi de şu tabii ki. Hareketlilik, mobilite. Bir gün batımı, gün doğumuyla gün batımı arasında gidip geldiği mesafeyi çok daha genişletti at. İnsan beyninin, insan gözünün görebildiği şeylerin, edinebildiği tecrübelerin hacmini, türünü o kadar çok genişletti ki bizim hayal gücümüzü ateşledi resmen. Ve onun sonrasında gelen her şey oradan başladı gibi bir iddiası var. Ben de katılırım. Biz kendi en son yaptığım yakın zamandaki bir çalışmamda da aslında son yayınlarımdan bir tanesinde de mesela roman adıyla bildiğimiz edebi türün atlar olmasaydı olmayacağını ya da bizim bugün gördüğümüz bildiğimiz şekilde olmayacağını anlatmaya çalıştım. Yani aslında tabii ki orada temel mesele o hareketlilik, insanın A'dan B'ye gitmesi ama atın buraya sağladığı avantaj ama diğer taraftan da hala bugün bile insanların herhangi başka bir hayvanla birlikte yaptığı tek sporun binicilik olduğunu düşünecek olursak, o ortaklık her zaman çok önemliydi. Dünyanın her yerinde büyük tarihi olayları resmeden tasvirler, heykeller, sanat eserlerine baktığımızda orada göreceğimiz iki tür, bir tanesi Homo sapiens, diğeri Equus caballus.
Çok güzel. Ve çok teşekkürler. Bu gerçekten yine ilginç bilgiler vardı sorunun içinde de eksik olmayın. Şimdi aslında neredeyse süremizi tamamladık gibi az bir zaman kaldı. Şimdi ben bir son sorum var. Çok hızlıca size bir onu sormak istiyorum. Hani bu akışa uygun bir şekilde onu da çok merak ediyordum ben. Antroposen çağda insan hayvan ilişkisini incelediğimizde bu ilişkilerin küresel çapta çevresel etkileri nasıl şekillendiriyor ve sürdürülebilir bir gelecek için aslında rol oynuyor mu diyeceğim ama aslında üç tane soru içerisinde aslında bunların cevabını biraz bulduk gibi baktığımız zaman aşağı yukarı ama belki birkaç cümleyle sizden böyle bir cevap istesem.
Yani şöyle tabii ki konular çevre ve insan-hayvan ilişkileri, diğer canlılarla ilişkilerimiz ya da yer küre sistemi olduğunda burada doğal olarak her şeyin küresel olarak algılanması lazım. Yani evet yerel bir şeyler yaşıyoruz ama COVID pandemisinin de bize gösterdiği gibi bu konuların hepsi ve her zaman iklim krizi gibi de olduğunda bunlar her zaman küresel. Bunu böyle daha yerel bazda düşünmek çok mümkün değil diye düşünüyorum. Ama sürdürülebilir gelecek diye ve küresel çapta baktığımızda bu bağlamda en çok konuşulan şeylerden bir tanesi endüstriyel et üretimi. Bunun gerektirdiği tarımsal üretim, bu tarımsal üretimin gerektirdiği tatlı su kullanımı ve hani büyükbaş hayvan yetiştiricinin yol açtığı metan gazı salımları biraz daha da yaygın bir bilinen bir konu ama bütün bu faaliyetlere baktığımızda aslında biz bir protein türünü başka bir protein türüne dönüştürüp tüketmek için bu yıkıma yol açıyoruz bir taraftan. Bu tüketimi yapıyoruz. Ya da mevcut tarım arazilerinde işte humuslu toprak yüzeyinin inceldiğini biliyoruz. Bunun için yağmur ormanlarının tarıma açıldığını ama bunun da bir yıkıma götürdüğümüzü biliyoruz. Ama diğer taraftan da bizim başka türlerle kaldırabileceğimizden daha fazla yakınlık ya da temas içerisine girmemize yol açıyor COVID. Malum bunlardan bir tanesinin örneğiydi. Hatta yani bu taraftan bahsederken kapitalosen kavramı Jason Moore'un bunları bu bağlamda biraz daha derin açıklayan bir konu. Ve burada belki de en son sürdürülebilir gelecek için bizim dikkat etmemiz gereken şey ki çevreci beşerilimler içerisinde yeni gelişen bir alan mavi beşerilimler. Sudaki yaşamı bize biraz göz ardı ediyoruz gibi. Onunla da birlikte bu mevcut biyoçeşitlilik kaybını büyük bir risk olarak görüp buna yönelik de bizim perspektiflerimizi değiştirmemiz gerekiyor gibi görünüyor.
Bu çok önemli. İyi ki söylediniz bunu da. Ben de hemen hemen her programda yani sıklıkla tekrar etmek istiyorum. Biyoçeşitlik bizim için 3.8 milyarlık bir dünya mirası ve bu dönemde hiç olmadığı kadar hızla kaybediyoruz. Sinan Bey çok teşekkür ederim. Şimdi son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Siz de bir benimle paylaştığınızda çok mutlu olmuştum. Yazdığınız şiir aslında bununla belki programı kapatmak çok güzel olacak. O yüzden ben yine sözü size bırakacağım. Sonra dinleyicilerimize iyi akşamlar deyip programı yavaş yavaş kapatacağım. Sizin yazdığınız bu Ben Antropoz şiiri sözü size bırakıyorum ben. Ben okuyunca çok beğendim, çok etkilendim. Eksik olmayın.
Çok teşekkür ederim. Ben de kabul ettiğiniz için. Tabii ki bütün bu yaptıklarımız bir taraftan bir edebiyat çalışanı olarak bana ne hissettirdi. Onu böyle bir yazıya dökmeye çalıştık. Böyle bir şey. Tabii ki daha genel, daha evrensel bir çerçeve içerisinde kurgulamaya çalıştım. O zaman izninizle başlayayım. Ben Antropos. Kronos'un bu krallığında hangi acıların bu duvarlara saklı olduğunu ve hangi sessiz öykülerin bu taşlarda yaşadığını belki de hiç bilemeyeceğim. Belki de güneşin oğlu akılsız Phaeton arabasını yine yere çok yakın sürüyordur bugünlerde. Ya da kibirli Icarus yine bal mumu kanatlarını takmış, güneşe çok yakın uçuyordur bugünlerde. Yoksa Prometheus'un tanrılardan çaldığı ateş mi bugünlerde gözümü kör edip beni yakan? Belki de hiç bilemeyeceğim. Belki de asla hatırlamayacağım. İnsanlığımın alçak gönüllü toprağın humusundan geldiğini ve o humusa geri döneceğini. Belki de hiç bilemeyeceğim. Ama yine de ben, Antropos, deneyeceğim. Ölümü iki kez aldatmış Sisyphus misali, kayama sahip çıkmayı ve onu taşımayı, dik tepelere doğru kavuran güneşin altında. Ölümü üçüncü kez aldatmaya yetecek mi? Ben Antropos belki de hiç bilemeyeceğim. Teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben de okuduğumda çok etkilenmiştim. Böylece programın sonuna geldik. Katıldığınız için tekrardan size teşekkür ediyorum. Çok keyifli, çok verimli, üretken bir söyleşi oldu. Eksik olmayın.
Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Ben bu vesileyle dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki haftalarda yine antroposan sohbetlerde buluşacağız. Hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar, sağ olun.